Ayrım 20, Kızılmars, Kim Stanley Robinson, sayfa 192. Arkadin'in tepe altında olması fırtınadan önceki an gibiydi. İnsanların ne yaptıklarını düşünmelerine neden oluyordu. Hiç düşünmeksizin içine düştükleri alışkanlıklar mercek altına alınıyor ve ortaya çıkan bu yeni baskı altında bazıları savunmacı, bazıları saldırgan oluyordu. Var olan bütün tartışmalar daha bir koyulaştı. Doğal olarak tartışmalar terra kurma konusunu da içeriyordu. Bu konu artık hiçbir anlamda tek bir olay değil, işlerlikte olan bir süreç, durmaksızın öne çıkan bir başlık, dışarıda çalışırken, yemek yerken, uyumak üzereyken, insanlar arasında yapılan rastgele gevezeliklerin konusu haline gelmişti. Bir sürü şey onu hatırlatıyordu. Çernobil'in üzerindeki beyaz don örtüsünün görünümü, kutup istasyonlarından gelen su buzuyla yüklenmiş bir robot rover'ın gelişi. Tan atımında gökyüzündeki bulutlar, bunları ya da buna benzer olguları gören birileri, bu sisteme bir miktar BTU ekleyecek. Dipnot BTU, British Thermal Unit, İngiliz sisteminde ısı birimi, yaklaşık 252 kalori grama karşılık gelir. Ya da şu heksafluoretan iyi bir sera gazı değil miydi diyordu ve sorunun teknik yönlerine ilişkin bir tartışma bunu izliyordu. Bazen de bu konu tepe altında teknikten çok felsefi yönleriyle su yüzüne çıkıyor, uzun ve ateşli tartışmalara yol açıyordu. Tartışma elbette Mars'la sınırlı değildi. Yeryüzünün her yerindeki hükümet büroları, gazetelerin editoryal ofisleri, şirketlerin toplantı odaları, üniversite kampüsleri, barlar ve evlerde olduğu gibi Houston, Baykonur, Moskova, Washington'da ve New York'taki Birleşmiş Milletler Mars İşleri Bürosu'ndaki idari merkezler tarafından sayısız durum yazıları üretiliyordu. Yeryüzündeki tartışmalarda birçok insan değişik yaklaşımlar için kolonicilerin isimlerini bir tür kısaltma olarak kullanmaya başlamıştı. Yani Terra haberlerini izlerken koloniciler insanların Claiborne tavrını desteklediklerini ya da Russell programına taraftar olduklarını söylediklerini görüyorlardı. Yeryüzündeki inanılmaz ünlerini ve süre giden bir TV dramasının karakterleri olarak var olduklarını hatırlatan bu şeyler onlara her zaman tuhaf ve huzursuz edici gelmekteydi. Yere inişi izleyen TV programları ve söyleşilerin yarattığı kargaşanın ardından kendi yaşamlarının günlük gerçekliğine gömülerek gidip gelen video aktarımlarını unutmaya yönelmişlerdi. Ama video kameralar hala geride bırakılmış yuvaya göndermek için kayıtlar yapıyordu. Yeryüzünde gösterinin hayranı bir sürü insan vardı. Bu yüzden neredeyse herkesin bir görüşü vardı. Anketler çoğunluğun saksın gezegenin nasıl olursa olsun ama en çabuk biçimde Terra kurmanın başlatılmasına yönelik planlarının gayri resmi adı olan Russell programını desteklediğini gösterdi. Fakat Anne'in el sürmeme yaklaşımını destekleyen azınlık, bunun Antarktika siyaseti ve aslında tüm Terra çevre siyaseti açısından acil uygulamalar olduğunda ısrar ederek inançlarında daha da kararlı görünüyordu. Bu arada farklı anket soruları birçok insanın Hiroko'dan ve çiftlik projesinden etkilendiğini, bazılarının kendilerini Bogdanovcu diye adlandırdığını ortaya koymaktaydı. Arkady Phobos'tan yuvaya bir yığın video gönderiyordu. Phobos iyi bir video, gerçek bir mimari ve mühendislik gösterisiydi. Yeni Terra otelleri ve ticari kompleksler çoktan onun bazı özelliklerini taklit etmişti. Onunla dünya düzeninde yapılacak sosyal ve ekonomik reformlar açısından ilgilenen başka hareketler olduğu gibi Bogdanovculuk adlı mimari bir akım dahi vardı. Fakat Terra kurma bütün bu tartışmaların merkezindeydi ve kolonicilerin onunla ilgili anlaşmazlıkları olası en büyük kamuoyu önünde gerçekleşiyordu. Bazıları kameralardan ve söyleşi taleplerinden sakınarak tepki veriyordu. ''Ben tamamen bundan kaçmak için buraya geldim.'' diyordu Hiroko'nun yardımcısı Ivao ve çoğu da onunla aynı fikirdeydi. Geri kalanların büyük bölümü öyle ya da böyle aldırmıyordu. Birkaçıysa bundan gerçekten hoşlanıyordu. Söz gelimi Phyllis'in haftalık programı bütün Hristiyan kablo istasyonları ve iş analiz programları tarafından yayınlanıyordu. Fakat bu konuyla hangi açıdan ilgilenirse ilgilensinler, yeryüzü ve Mars üzerindeki birçok insanın Terra kurbanın gerçekleşeceğini varsaydığı kesinlik kazanıyordu. Bu bir tercih sorunu değil, ne zaman ve ne kadar yapılmalı sorunuydu. Kolonicilerin arasında da bu neredeyse evrensel bir görüştü. Çok azı Anne'in yanındaydı. Elbette Simon, belki Ursula ve Sasha, belki Hiroko. Kendi tarzıyla John ve şimdi biraz Nadia. Bu kızıllardan geride bırakılmış yeryüzünde daha çok vardı. Ama onlar tavırlarını özellikle bir kuram, bir estetik yargı olarak savunuyorlardı. Savlarının en güçlü noktası, Anne'in yeryüzüyle kurduğu iletişimlerde en çok vurguladığı nokta olan yerli hayat olasılığıydı. Eğer burada Marslı hayat varsa diyordu, Anne, iklimin radikal değişimi onu öldürebilir. Mars'taki hayatın şekli bilinmiyorken duruma müdahale edemeyiz. Bu bilim dışı, daha da kötüsü ahlaksızca olur. Koloniyi gözlemekle görevlendirilen BMMIB komitesini etkileyen Terralı bilimsel topluluğun birçoğu da içlerinde olmak üzere pek çok kişi bunu kabul ediyordu. Ama Saks bu savı ne zaman duysa hızla gözlerini kırpıştırıyordu. Yüzeyde geçmişe ya da şu ana ait hiçbir yaşam belirtisi yok diyordu uysalca. Eğer varsa yer altında olmalı. Volkanik deliklerin yakınında sanırım. Fakat orada aşağıda hayat olsa bile 10 bin yıl boyunca onu arayıp bulamayabiliriz. Orada başka bir yerde, bakmadığımız bir yerde olma olasılığından da kurtulamayız. O yüzden kesin olarak hayatın olmadığına emin olana kadar beklemek, ılımlar arasında yaygın bir tavırdı bu. Tam olarak sonsuza dek beklemek demektir. Terra kurbanın hiçbir şekilde hemen tehlikeye atmayacağı uzak bir olasılık adına üstelik. Elbette atacak diye sertçe karşı çıkıyordu Anne. Belki hemen değil ama zamanla permafrost eriyecek, hidrosferde hareketlenmeler olacak, bunların hepsinin daha sıcak suyla ve terralı yaşam biçimleriyle, bakteriler, virüsler, yosunlarla, iç içe geçmesiyle kirlenme gerçekleşecektir. Zaman alabilir ama kesinlikle olacak, bunu göze alamayız. Saks omuzlarını silkerdi. Öncelikle bu varsayılmış bir yaşam oldukça düşük bir olasılık. Dahası yüzyıllarca tehlikeye düşmeyecek. Onu bu süre içinde kesinlikle saptayıp koruyabiliriz. Ama onu bulamayabiliriz de. Yani hiç gerçekten bulamayacağımız bir düşük olasılıklı yaşam için mi duracağız? Anne omuz silkti. Durmalıyız. Eğer bulamadığımız sürece başka gezegenlerdeki yaşamı yok etmemizde sorun olmadığını söylemiyorsan... Unutma ki Mars üzerinde yerli yaşam gelmiş geçmiş en büyük hikaye olacaktır. Yaşamın galaktik sıtlığı hakkındaki abartmayı olanaksız kılan etkileri olacaktır. Burada olmamızın temel nedenlerinden biri de yaşam aramak. Şey diyordu Saks, bu arada varlığından emin olduğumuz yaşam alışılmamış derecede yüksek radyasyona maruz kalıyor. Eğer bunu azaltacak bir şey de yapmazsak burada kalamayabiliriz. Radyasyonu düşürmek için daha kalın bir atmosfere ihtiyacımız var. Bu Anne'in bakış açısına bir yanıt değil, onun karşısına bir başkasının koyulmasıydı. Ve oldukça da etkili olan bir savdı. Yeryüzü üzerindeki milyonlar Mars'a yaşamın yeniden bir macera olduğu yeni topraklara gelmek istiyordu. Gerçek ve düzmece göç bekleme listeleri aşırı derecede dolmuştu. Ama kimse mutasyona yol açıcı bir radyasyon banyosunda yaşamak istemiyordu. Gezegeni insanlar için güvenli kılmaya yönelik pratik arzu birçok insanda orada olan yaşamdan yoksun yüzeyi saklamak ya da birçok bilimcinin onları var olmadığına ikna ettiği varsayılmış bir yerli yaşamı koruma arzusundan çok daha güçlüydü. Sonuçta dikkatli olmaya yönelenler arasında bile Terra kurmanın gerçekleşeceği düşünülüyordu. BMMIB'nin bir alt komitesi konu üzerinde çalışmak için toplanmıştı. Bu durum artık yeryüzünde ilerlemenin belirli ve kaçınılmaz bir parçasının doğası, gidişatın doğal bir parçası haline gelmişti. Kesin bir kader. Bununla birlikte Mars üzerinde konu çok daha açık ve baskı oluşturucuydu. Dondurucu zehirli hava ve alınan radyasyon olarak günlük yaşam felsefi bir sorun değildi. Terra kurma yandaşları arasındaki önemli bir grup Saks'ın çevresinde toplanıyordu. Yalnızca bunu yapmayı değil, olabildiğince de çabuk yapmayı isteyen bir grup. Bunun uygulamada ne demek olduğundan da kimse emin değildi. İnsan yaşayabilir bir yüzeyin oluşması için gereken süre hakkındaki tahminler bir yüzyıldan 10.000 yıla dek değişiyordu. Ve bir başka uçta da aşırı görüşler vardı. 30 yıldan Phyllis, 100.000 yıla Ivao uzanan, Tanrı bu gezegeni bize kendi suretimizde kılalım diye verdi. Yeni bir cennet yaratmamız için diyordu Phyllis. Simon ise şöyle diyordu. Eğer permafrost erirse çöken bir yüzeyin üzerinde yaşıyor olacağız ve çoğumuz ölecek. Tartışmalar çok geniş bir konular yelpazesinde geziniyordu. Tuz, peroksit ve radyasyon seviyeleri, toprağın görünümü, genetik mühendisleri tarafından üretilen mikroorganizmaların olasılıkla ölümcül mutasyonlar geçirmeleri ve böyle sürüp gidiyordu. Bunu modellemeyi deneyebiliriz dedi Saks, fakat gerçek olan şu ki onu asla yeterince modelleyemeyeceğimiz. Aşırı büyük ve çoğu bilinmeyen birçok etken var ama ondan öğreneceklerimiz yeryüzünün iklimini denetlemekte, küresel ısınmayı ya da gelecekteki bir buz çağını önlemekte yararlı olabilir. Bu bir deney, büyük bir deney. Hiçbir şeyi kesinleşmeyen ya da güvenli olmayan, bitmeyecek bir deney. Bilim de bu zaten. İnsanlar bunu kabul ediyordu. Arkady her zamanki gibi politik noktadan düşünüyordu. Terra kurma uygulamazsak hiçbir zaman kendimize yeter olamayız diye belirtmekteydi. Gezegeni kendimizin kılmak için terra kurma işlemlerini uygulamalıyız. Böylece bağımsızlık için maddi temellerimiz olacak. İnsanlar buna şaşırıyordu. Bu Saks ile Arkady'nin bir tür müttefik olduğu demekti. Bu da güçlü bir bileşimdi. Böylece tartışmalar dönüp duruyordu yeniden, yeniden, yeniden sonsuza dek. Artık tepe altı neredeyse tamamlanmış, işleyen ve birçok açıdan kendisine yeterli bir köy haline gelmişti. Şimdi daha ileri bir eyleme geçmek olasıydı. Bundan sonra ne yapacakları da karar vermeliydiler. Çoğu terra kurma istiyordu. İşlemi başlatmak için yapacaklarından sorumlu olacaklarını belirten savunucularıyla birlikte bir yığın tasarı öne sürülmüştü. Bu durum terra kurmanın çekiciliğinin önemli bir kısmıydı. Her disiplin girişime şu ya da bu şekilde katkıda bulunabiliyordu. Bu yüzden de geniş zeminli bir desteğe sahipti. Simyacılar sisteme ısı eklemenin fiziksel ve mekanik anlamlarından söz ediyordu. İklim bilimciler havayı etkilemeyi gündeme getiriyordu. Biyosfer ekibi sınanacak ekolojik sistem kuramlarından söz ediyordu. Biyomühendisler çoktan yeni mikroorganizmalar üstünde çalışmaya koyulmuştu. Şu anki Mars yüzeyinde ya da altında yaşayabilecek organizmalar bulmak için yosunların, metanogenlerin, siyanobakteri ve dikenlerin genlerini kaydırıyor, kesip yeniden birleştiriyorlardı. Bir gün ne yaptıklarını göstermek için Arkady'yi çağırdılar. Nadia da onunla gitti. En büyük karavan parkındaki eski yaşam alanlarının birinde bulunan Mars kavanozlarının içinde prototip gimlerinden bazıları vardı. Yaşam alanını açmış, zeminine kürkle regolit atıp üstünü yeniden örtmüşlerdi. İçinde tele işletimle çalışıyorlar, sonuçları alet ölçümlerinin kayıt tuttuğu ve video ekranlarının çeşitli kaplarının ne ürettiğini gösterdiği yakındaki karavanın içinden izliyorlardı. Arkady her ekrana yakından baktı ama görecek pek bir şey yoktu. Kızıl çamurla sıvanmış, plastik odacıklarla kaplanmış eski barınakları, zeminlerinden duvarlara doğru uzanan robot kollar. Toprağın bazı yerlerinde görünür bitkiler, mavimsi bir katır tırnağı vardı. ''Şu ana kadarki şampiyonumuz bu'' dedi Vlad, ''fakat hala çok az aerofit. Soğuğa su kaybına ve UV radyasyonuna karşı dayanıklılık, tuzlara karşı tolerans, düşük oksijen ihtiyacı, kaya ya da toprakta barınma gibi bir dizi aşırı karakteristikler arıyorlardı.'' Bütün bu özelliklere sahip olan tek bir terra organizması bile yoktu ve birkaçına sahip olanlar da genellikle çok yavaş büyüyordu. Fakat mühendisler Vlad'ın karıştır ve eşleştir dediği bir program başlatmışlardı. Ve sonunda mavi yeşil su yosunu denilen bir siyanofit varyantını elde etmişlerdi. Tam olarak başarılı sayılmaz. Fakat deyim yerindeyse çok hızlı ölmüyor. Ona Aerophyte primaris adını vermişlerdi. Yaygın adıysa tepe altı yosunuydu. Onunla bir tarla sınaması yapmak istiyorlardı ve BMM eBay'e bir öneri göndermek üzerinde anlaşmışlardı. Arkady Karavan Parkı'ndaki bu ziyaretten Nadia'nın gördüğü kadarıyla etkilenmiş olarak ayrıldı ve o gece yemekteki topluluğa şöyle dedi: "Kararı kendimiz vermeli ve eğer kabul ediyorsak eyleme geçmeliyiz." Maya ile Frank buna öfkelendiler. Geri kalanların çoğu da açıkça rahatsız olmuştu. Maya konuyu değiştirmekte ısrar etti ve yemek sohbeti tuhaf bir şekilde değişti. Ertesi sabah Maya ile Frank Nadia'nın yanına gelerek Arkady hakkında konuşmak istediler. İki lider önceki gece geç vakitlere dek onunla anlaşmayı denemişlerdi. "Yüzümüze güldü," diye bağırdı Maya. "Onunla anlaşmayı denemenin hiçbir anlamı yok." "Önerdiği şey çok tehlikeli olabilir," dedi Frank. "Eğer BM'den gelen bir yönergeyi göz ardı edersek zorunlu olarak buraya gelip bizi toparlar ve eve götürüp yasalara saygı gösterecek başkalarıyla değiştirirler. Yani bu çevrenin biyolojik kirletilmesi şu noktada yasa dışı ve buna aldırmama hakkımız yok. Bu uluslararası bir anlaşma. İnsanlığın genel olarak şu anda bu gezegene davranmak istediği yaklaşım bu."
"Onunla konuşamaz mısın?" diye sordu Maya.
"Konuşabilirim ama işe yarayacağını söyleyemem."
"Lütfen Nadia, sadece dene. Zaten yeterince sorunumuz var."
"Deneyeceğim, söz." O öğleden sonra Arkady ile konuştu. Dışarıda Çernobil yolundaydılar. Tepe altına doğru yürüyerek dönüyorlardı. Kadın sözü oraya getirdi ve sabretmenin doğru olduğunu söyledi. "Zaten çok geçmeden BM senin görüşüne gelecek."
Adam durdu ve kadının yaralı elini kaldırdı.
"Ne kadar zamanımız var sanıyorsun?"
Batan güneşi gösterdi.
"Ne kadar bekleyelim dersin? Torunlarımızı mı, onların torunlarını mı? Mağara balığı kadar kör olacak olan onların torunlarının torunlarını mı?"
"Aman," dedi Nadia elini kurtararak, "mağara balığıymış."
Arkady güldü. "Yine de bu ciddi bir soru. Sonsuza dek zamanımız yok. Bir şeylerin değişmeye başladığını görmek hoş olurdu."
"Öyle de olsa neden bir yıl beklemeyelim?"
"Terra yılı mı, Mars yılı mı?"
"Mars yılı. Her mevsim ölçümleri al ve BM'ye vakit ver."
"Ölçümlere ihtiyacımız yok. Zaten yıllarca tutulmuşlar."
"Bu konuyu Anne'le konuştun mu?"
"Hayır, yani biraz ama o bunu kabul etmiyor."
"Birçok insan kabul etmiyor. Yani zamanla kabul ederler belki ama onları ikna etmelisin. Karşıt görüşler üzerinden körlemesine geçemezsin. Yoksa durmaksızın eleştirdiğin geride bırakılmış yuvadaki insanlar kadar kötü olursun."
Arkady iç çekti. Ya.
"Şey, değil misin?"
"Sizi kahrolası liberaller."
"Bu ne demek bilemiyorum."
"Aslında bir şey yapamayacak kadar yumuşak kalplisiniz demek."
O anda tepe altının savruntuları çevresine yayılmış, yeni açılmış karemsi bir krater gibi görünen basık tümseyi görüş alanlarına girmişti. Nadia onu gösterdi. "Bunu ben yaptım. Siz kahrolası radikaller." Adamın göğsüne sert bir dirsek attı. "Liberalizmden nefret ediyorsunuz. Çünkü işliyor."
Adam omurdandı. "İşliyor, azar azar, zaman içinde, yoğun çalışmaların ardından, havai fişekler ya da basit dramalar olmaksızın, insanları incitmeksizin işliyor. Sizin cinsiyetçi devrimleriniz onların getirdiği acı ve nefret olmaksızın, sadece işliyor."
Ah Nadia, kolunu kadının omzuna attı ve yeniden üste doğru yürümeye koyuldular.
Yeryüzü kusursuz liberallikte bir dünya. Ama yarısı açlık içinde, hep öyleydi ve hep öyle olacak. Çok liberal bir şekilde.
Yine de Nadia onu etkilemiş gibiydi. Yüzeye yeni gimleri serpmek için tek yanlı bir karar çağrısı yapmayı bıraktı ve zamanının çoğunu mahallede renkli tuğlalar ve cam yapmaya çalışarak geçirmeye, güzelleştirme programının propagandasını yapmaya ayırdı. Nadia çoğu günlerde kahvaltıdan önce onunla birlikte yüzmeye gidiyor. John ve Maya ile birlikte tonozlu bölmelerden birinin tamamını dolduran sığ havuzda çevik hareketlerle 1 ya da 2000 metre yüzüyorlardı. John zamana karşı, Maya ise mesafeye göre yüzüyordu. Nadia yaralı elinin engellemesine rağmen her ikisini de izledi ve aşırı dalgalı suyu bir yunus grubu gibi köpürttüler. Sualtı gözlüklerinin ardından havuzun gök mavisi zeminine baktılar. Kelebekleme tam da bu G için yapılmış diyordu John, sudan kolaylıkla sıçrayabilmeleri karşısında eğlenerek. Ardından gelen kahvaltılar en hafifinden huzurluydu. Günlerin geri kalan kısmında alışılmış iş güç sorunları vardı. Nadia Arkady'yi akşam yemeğine, hatta sonrasına dek çok seyrek görüyordu.
20. ayrımın sonu. Sayfa 200.